Ayrım 33, Süleyman Paşa Sokağı numara 25, Gerald Mesadiye, sayfa 318. Bir babalık sorusu. Long Island'daki ilk gün göz alabildiğine beyaz kum ve berrak, ılık sudan başka çevrelerinde hiç kimsenin olmadığı Santa Maria burnundaki plajdan yorgun argın dönmüşlerdi. Sanki dünyayı az önce keşfetmiş gibiydiler. İkisi de soluksuz kalana kadar yüzmüşler, deniz şeytanı da denilen ve insanlara alışık oldukları için önce onlarla oynayıp daha sonra uzaklaşan ama yarım bir tur atarak tekrar insanların yanına gelen manta sürülerini kovalamışlardı. ''Kuyruğuna dikkat et, zehirli!'' diye bağırmıştı Adam. Siegfried bu uyarı karşısında gülümsemişti. Güneşte kuruduktan sonra çalı ve kaya kaplı yolu geçerek bungalovlarına gitmek için arabaya binmişler, daha sonra birbirlerinden epeyce uzak mesafede bulunan karşılıklı yataklarına kendilerini atmışlardı. Siegfried uyuyormuş gibi yapıyordu. Adam ise uyuyor görünüyordu. Ama bir süre sonra döndü ve Siegfried'in loş ışıkta onu incelediğini fark etti. Böylece yüz yüze dönmüşlerdi. Siegfried dedi Adam. Siegfried devamını bekliyordu. Yatağıma gelmek istiyorsan gel, bu kadar basit. Siegfried doğrularak dirseklerinin üzerine dayandı. Kalbi çarpıyordu. Bu şekilde davranman gerilim yaratıyor dedi Adam. Buna hiç gerek yok. Buraya seni baştan çıkarmak için gelmedim. Gel. Siegfried şaşkınlıkla emre itaat etti. Bir saatlik tutku onun ateşini söndürmüştü. Siegfried homoseksüel olmadığımı bilmeni isterim diyen Adam'ın bu açıklaması onu daha da çok şaşırtmıştı. Bu hiç de belli olmuyor dedi Siegfried alaylı ve kaygı dolu bir ifadeyle. Siegfried'in en rahatsız olduğu şey karşısındakinin samimiyetinden şüphelenmekti. Louis Hanafi'nin bir sözünü asla unutmuyordu. Konuşmaya başladığı andan itibaren insanın kişiliği de konuşur. Dinlemeye başladığı andan itibaren ise kişiliği öne çıkar. Adam biraz önce verdiği armağanı geri mi alıyordu? Daha da kötüsü, yoksa ücretini de mi söyleyecekti? Herkes biraz öyle biraz böyledir dedi Adam. Biraz fazla biraz eksik. Ürkmüş bakireler gibi oyun oynamayacağım. Ama seviştiğim ilk adamsın. Gerçekten bunu bilmeni isterim. Paniğe kapılma, bunu tekrar edebilirim. Siegfried uzun zamandan beri ilk kez arzu makinesini çalıştırmıştı. Adam'ın bu açıklaması üzerine düşünmek istiyordu. Oturdu ve Adam'ı incelemeye başladı. Buraya sana eşlik etmek için gelmeyi kabul ettiğimde kim olduğunu biliyordum. Olacakları da seziyordum. Hatta bunu hayal ettiğini de biliyordum. Şu halde ne yaptığımı biliyorum. Adam da bir sigara yakarak Siegfried'in karşısına gidip oturdu. Homoseksüel olmadığım için sana iltifatta bulunamayacağım diye sürdürdü sözlerini. Ama hiç fena değilsin. Ve esasında ilişkimiz hayatımın en büyük şansıdır. Kendimi sana vermek de bana zevk verir. Bunu öyle bir ağırbaşlılıkla söylemişti ki Siegfried onu artık tanıyamıyordu. Minnet duyduğun için mi? Hayır dedi banyoya giden Adam. O anlamda değil. Siegfried cümlenin devamını sinir içinde bekliyordu. Adam bir şort giyip odaya geri döndü. Sen beni mutlu ettin. Bana sunduğun şeyin tamamen bilincindeyim. Duyduğum his aşka benziyor. Sonuçta insanı mutlu kılan kişiler sevilir. Sırtını yatağa dayamış olan Siegfried sessizce duruyordu. Sanırım seni öpmedim dedi Adam. Siegfried onu elinden tuttu ve eline bir öpücük kondurdu. Onun samimiyetini takdir etmişti. Adam zengin bir adamın karşısındaki bir genç kız gibi kendisini ona sunduğunu mümkün olabilen en kibar şekilde açıklamıştı. Bunu benim yapmam gerek dedi Adam elini yavaşça çekerek. Siegfried neredeyse titreyerek ayağa kalktı. Kahve yapacağım. Fincanlarını terasa taşıdılar. Atlantik evin altındaki kumsalın kayalarını yalıyordu. Tropikal bölgelerde kısa süren gün batımı Antil Denizi'nin kenarından fark edilmeden geçerken suyun yüzeyinde yakıyordu. Gökyüzü denizin rengini almıştı. Rüzgar terasın altındaki çalılıkları karıştırıyor ve dalgalar evi istila etmek için adeta sabırsızlanıyordu. ''Benim sana verdiğimin yüz mislini sen bana verdin.'' dedi Siegfried. ''Eğer seni rahatsız etmezse bunun muhasebesini birkaç yıl içinde yaparız.'' dedi Adam. Gülüştüler. ''Mutsuzdum.'' dedi Siegfried. ''Bunu anlamıştım. Sunduğun abartılı hediyeden bunu zaten anlamıştım. Şimdi artık aramızda hiç gerilim olmamasını istiyorum. Çünkü bu beni mutsuz kılar.'' ''Horus.'' diye mırıldandı Siegfried. ''Ne?'' ''Horus. Bu bir Mısır tanrısı. Şahin değil mi? Evet. Neden onun adını söylüyorsun? Bir gün bunu sana açıklarım. Hazır Mısır konusu açılmışken bana bir şey söylemeni istiyorum. Adam'ın sesi ciddileşmişti. Kısa bir an sustu. Benim babam kim? Dedi ardından. Charles Hammerley. Siegfried diye bağırdı Adam hırsla. Benim onunla en ufak bir benzerliğim olmadığını çok iyi biliyorum. Benim babam kim? Annen bunu sana söylemeyi istemedi mi? Çünkü bunu hiçbir zaman ona sormak istemedim. Peki ama bunu ona söylemeyeceksin. Buna yemin ediyorum. Çok yakışıklı bir Mısırlı, İsmail Ebusun. Annen de evlenmeyi istiyordu ama annen boşanmayı reddettiğinden İsmail bir olay çıkarmış ve bu da diplomatik bir gerilime neden olmuştu. Baban Mısır'ı bu yüzden terk etti. Ama o beni kabul etmiş. Charles Hammerley yürekli bir adamdı ve anneni seviyordu. Annen ise onu bu yüzden daha da fazla sevdi. Peki gerçek babam benim varlığımdan haberdar mı? Onun oğlu olduğumu biliyor mu? Hiç bilmiyorum diye cevap verdi Siegfried. Gece hızla ilerliyordu. Akşam yemeği için tıraş olmak ve duş yapmak için içeri girdiler. Gerçek baban, dedi Siegfried odanın ışıklarını yakarken. Gerçek baban mı? Gerçek baban Osiris'tir. Bunu daha sonra sana açıklayacağım. Yatma vakti geldiğinde Siegfried uyuyamamıştı. Sessizce kalkıp terasa doğru gitti. Evet, Adam yaşındayken kendisinin de aynı şekilde davrandığını hatırlıyordu. Çocukluğundaki ve gençliğindeki evlerin görüntüleri aklına geldi. Zamanla kaybolmuş kokuların bulunduğu ve gizli köşelerinde hayaletlerin dolaştığı, ona çok büyük görünen büyük annesinin, daha sonra ailesinin evini ve annesinin Zara Leander'dan bir plak dinlemek için gramofonun iğnesini değiştirip kolunu çevirmesini hatırladı. Neredeyse şarkıyı duyar gibi oldu. Ich stehe im Regen und warte auf dich, immer auf dich. Der Zeiger der Kirchenturm rückt von Streck zu Streck. Yağmurda duruyor ve seni bekliyorum. Seni, daima seni. Kilisenin saat kulesinin akrebi. Adım adım ilerlemekte. İçini yoğun bir özlem sarmıştı. Şu anda hiçbir mutluluk geçmişin oyduğu uçurumları dolduramazdı. Hafif bir temasla başını çevirdi. Ne düşünüyorsun diye sordu Adam. Seni beklediğimi düşünüyordum. Bu gerçek değildi ya da tamamen gerçek değildi. Rüyaların her zaman çok geç gerçekleştiğini söylemek daha doğru olacaktı. Yeni tıraş olan ve yeni bir kravat takan Lütfi el İstanbuli henüz atandığı aylık Est Quest gazetesinin yazı işleri şef yardımcılığı masasında oturuyordu. Hava soğuk ve kuruydu. Lütfi bir gün önce Nadia'dan 29 hafta sonra baba olacağını öğrenmişti. Bu iki şey onun moralini güçlendirmişti. Sanki her şey hesaplanmıştı. Uzun zamandan beri böylesine mutlu olmamıştı. Uzun zamandan beri. Masasının üzerindeki Arap dilinde yayınlanan gazetelere göz gezdirirken, bir yandan da bu terfinin bir parçasını oluşturan elektrikli yazı makinesine hayranlıkla bakıyordu. Onu çalıştırmak için sadece bir düğmeye basıyor ve makinenin titrer gibi belli belirsiz çıkardığı sesi dinliyordu. Bu makine sanki duvarların ötesinden çivi çakılıyormuş gibi korkunç bir ses çıkaran Kahire'deki emektar Remington'dan çok farklıydı. Lütfi tam koridordaki makinenin kötü kahvesinden bir bardak almaya hazırlanıyordu ki içeri müdürü girdi. 45-50 yaşlarında güleç yüzlü, onu birkaç ay önce işe alan Kerim bin Hüseyin Lütfi'yi selamlayarak karşısına geçip oturdu. Dün bana verdiğin Filistin sorunu hakkındaki makaleni okudum. Lütfi bir sorun olduğunu anlamıştı. Dikkate değer bir şekilde kaleme alınmış diye devam etti Bin Hüseyin. Ama onu yayınlayamam. En azından bu haliyle. Neden? Çünkü seni de zor durumda bırakır. Bir sessizlik oldu. Neden? Bu devrimci bir makale. Ya da daha doğrusu bir devrim makalesi. Sonuç itibariyle bütün Arap dünyasını İsrail'e karşı savaşa çağırıyorsun. Bunu bir Fransız yazar yazmış olsa belki yayınlanabilir. Ama Mısırlı bir göçmeninki yayınlanamaz. Filistin sorununun 50 yıllık Batı emperyalizminin bir sonucu olduğunu, ki bu doğru, İsrail devletinin Filistinlileri kovarak ülkeye el koyduğunu ve bu durumda Filistinlilerin de ülkelerini geri almak için artık sadece silahlarını konuşturacaklarını yazmışsın. Bu sadece benim görüşüm, dedi Lütfi. Ben de zaten bunu inkar etmiyorum ama bu İsrail'i yıpratmak için genel bir savaş çağrısı. Bu resmen senin en aşırı uçtaki Araplar arasında gösterilmene ve bizim de bu aşırı uçta yer aldığını itiraf eden partililere ait bir gazete gibi gösterilmemize neden olacak. Dahası senin de bildiğin gibi bu görüşte olmayan birçok Arap ülkesi buna karşı çıkacaktır. Zira onlar böyle bir savaşa karışamazlar. Çünkü Amerikan yardımı gören bu ülkelerin başkanları ABD ile İsrail'i destekleyen uyum anlaşmaları yapmışlardır. Eğer bu makaleyi yayınlarsam başvurduğun Fransız vatandaşlığını da tehlikeye atmış olursun. Hiç kuşkusuz bunu istemezsin. İki adam birbirlerine baktılar. İkisi de acıya dayanıklı görünüyordu. Lütfi derin bir iç çekti. Gelecekteki çocuğunun doğumunu düşünüyordu. Bu bir sansür mü diye sordu sonunda. Bin Hüseyin omuzlarını kaldırdı. Her zaman nerede olursa olsun bir sansür vardır. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yani bu makaleyi daha az şiddetli ve daha objektif olarak tekrar yazmanı istiyorum. Bunu senden dostluk adına rica ediyorum. Çünkü işbirliğimizin devam etmesini istiyorum. Zaten sen bu aşırı uçtaki görüşleri nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda olan bir göçmensin. Ve bugün burada eski emperyalist güçlerden birinin koruması altında bulunuyorsun. Şu halde hep emperyalizmin boyunduruğu altında olacağım. Bin Hüseyin gülümsedi. Ben de makalende sergilediğin görüşlerini savunmaya kalkarsan Fransa'yı terk ederek Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılman gerekecek. Ama sana söyleyeyim orada bile iyi bir yerin olmayacak ve Arafat'ın gözünde aşırılık taraftarı bir parti mensubundan başka bir şey olmayacaksın. Filistinli olmadığın ve bir Mısırlı olduğun için her zaman bir eksiklik hissedeceksin. Kaldı ki zaten Mısır'da da aşırı uçtan biri olarak nitelendiriliyorsun. Bu da hayatının geri kalan kısmını durmadan polisle başın belada olarak geçireceksin demektir. Başını önüne eğen Lütfi dikkatle elektrikli yazı makinesine bakıyordu. Amerikan teknolojisi ürünü olan makine artık tarafsızlığını yitirmişti ve bundan böyle istediğini yazmak için ondan istifade edemeyecekti. Makine onu susturmak için icat edilmişti. Öyleyse biz burada ne işe yarayacağız? Bilgilendirmeye. Bu o kadar da kötü değil. Bilgilendirme ve etkileme arasında fark vardır diye cevap verdi Bin Hüseyin. Lütfi tekrar içini çekti. Artık doğuyu terk ettiğinin ve batıda olduğunun farkına varmalısın. Boşuna değil. Batı dillerinden birini iyi konuştuğun için buradasın. Lütfi başını salladı. René Jouenon haklıydı. Devrim kölelik girişimidir. Devrim yapmak için kendini zor tuttuğunda bile. Ona çok eskiden çok komik gelen kahvecinin sözlerini de düşündü. Hiçbir kadın bir komünistle evlenmez. Her devrimci öncelikle bir polisle evlidir. Gerçek buydu. Zaten her zaman ona yapışık olan ve herhangi bir saatte onun evine girerek hayatını alt üst eden bir polisi olmuştu. Sosyal hayatı ahlaksız bir kadınınkine benziyordu. Orospu olduğunu itiraf et. Buradakiler bu yaşananın çok azını biliyordu. Zorla gülümsedi. Cioran da haklıydı. Sürgünde olmak kimliğinden vazgeçmektir. Pencereden karşısındaki giriş katına ilk kez baktı. Yaşlı bir adam köpeğiyle çıktığı arabasının kapısını beceriksizce kapatırken bir yandan da atkısını boynuna doluyordu. Acaba onun bir kimliği var mıydı? Kuşkusuz önceden bildiği bu sorunun cevabını artık bilmiyordu. Şimdi sadece medeni durumunu biliyordu. Bu da ona yetiyordu. Bu muhasebe sonunda Batı'nın sadece bir kimlik kartı koleksiyonundan ibaret olduğunu anlayan Lütfi açıklanamaz bir üstünlük duygusuna kapıldı. Tamam, teşekkür ederim Kerim dedi. Önemli değil diye cevap verdi Bin Hüseyin kendini beğenmiş bir tavırla ve ayağa kalkarak bürodan çıktı. Yalnız kalan Lütfi elektrikli yazı makinesine kötü kötü baktı. Batı'nın aletiydi. Batı'ya boyun eğmek için kullanılması gerekecekti. Artık o bir Mısırlı değildi, Fransız da değildi, hiçbir şey değildi. Devrime gelince Simon Bolivar'ın bir cümlesini hatırladı. Devrim için çalışmak denizi ekip biçmeye benzer. 40 yaşında bile değildi ama hayatı yaşamış ve elinde Nadia'dan başka hiçbir şey kalmamıştı. Geleceğini ona Nadia getirecekti. Hem kocasının gelecekteki hayatını hem de çocuğunun hayatını yüklenmişti. Daha sonra bir fincan kahve almaya gitti. Bin Hüseyin'in bir jest yapmış olmak için yazı işlerine hediye ettiği bu lüks makineden karton bardakla aldığı kahveden bir kez daha tiksindi. Lütfi kendi kendine Lenin'in İsviçre'de, Troçki'nin de Meksika'da nasıl başarabildiklerini soruyordu. Onlar ülkelerinden uzakta nasıl devrimci kalabilmişlerdi? Cevap gayet basit ve yalındı. Onlar aşık olmamışlardı. Onlar sadece fahişelerle ya da ona benzer kadınlarla yatmışlardı. Çok samimi olduğu TASS haber ajansından bir gazeteci ona Lenin'in karısı Nadejda Konstantinovna Kurtaskaya'nın otopside bakire çıktığını ve Lenin'in de frengiden öldüğünü söylemişti. Koridordan geçen sekreterin şaşkın ifadesi Lütfi'nin kahkahalarla gülmesine neden oldu. 33. ayrımın sonu, sayfa 325.